Ayrım 50. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 428. O zamanlar yaşamımın değişik bir yılını yaşadığımı farkında bile değildim. Ama şimdi bunun belirleyici bir dönem olduğu konusunda hiçbir kuşkum yok. O zamana kadar pervasız tavırlarımdan memnundum. Herkesin canı istediği, işine geldiği gibi yaşadığı bir kentte bir sürü insan beni sevip saygı duyuyordu. Bazıları da hayrandı. Yoğun bir sosyal yaşantım vardı. Alvaro Cepeda'yı taklit etmek için satın alınmış gibi görünen hacı sandaletlerimle sanatsal ve toplumsal tartışmalara katılırdım. Pamuklu kumaştan tek bir pantolonum ve duşta yıkadığım verevine çizgili iki gömleğim vardı. Çeşitli nedenlerle, ki bazıları fena halde uçarıydılar, bir günden ötekine giysilerime çeki düzen vermeye başladım. Saçlarımı acemi er gibi kestim, bıyığımı kırptım. Kent tarihçisi ve grubumuzun gezgin üyesi Dr. Rafael Mariglia'nın ayağına büyük geldiği için hiç giymeden bana verdiği senatör ayakkabılarını kullanmayı öğrendim. Sanki Arakataka Sibirya'daymışçasına gökdelenlerde odanın sıcağından boğulacak gibi oluyor, uyandıkları zaman yüksek sesle konuşan, gelip geçici müşteriler adına ızdırap çekiyor, küçük gece kuşları odalarını tatlı su teknelerinin mürettebatlarından bölüklerle doldurdukları için homurdanıp duruyordum. Bugün farkındayım ki o dilenci görünümün nedeni ne yoksulluk ne de şairlikti. Tüm enerjimi derinlemesine yazmayı öğrenmenin inatçı zorluklarında tüketiyormuşum. Doğru yolu bulur bulmaz gökdelenlerden çıkarak kentsel ve toplumsal anlamda başka bir uç olan huzurlu Prado mahallesine taşındım. Meira Delmar'ın evinden iki, zengin çocuklarının pazar ayininden sonra bakire sevgilileriyle dans ettikleri tarihi otelden de 5 blok ötede oturuyordum. Belki de German'ın dediği gibi, kötüye giden bir iyileşmeydi benimki. Sükre'den tanıdığım, epey bir süreden beri beni yitip gitmekten kurtarmaya kararlı görünen Avila kız kardeşlerin Esther, Mayito ve Tona evinde kalıyordum. Beni şımarık torun huylarımın çoğundan vazgeçiren kartondan bir bölme yerine özel banyolu, penceresi bahçeye açılan düzgün bir odam vardı. Günde 3 öğün yemek de dahil arabacı maaşından biraz daha fazlasına geliyordu. Bir pantolonla uzunca bir süre bana gizli bir gemi ibnesi ünü sağlayan 5-6 tane çiçekli, kuşlu, iri desenli tropikal gömlek aldım. Nereye gitsem eskiden yolumun kesişmediği eski arkadaşlarıma rastlıyordum. Şaşırarak La Girafa'nın münasebetsizliklerini ezberden söyleyebildiklerini gördüm. Sporculara yaraşır bir bütünlüğü olduğunu söyledikleri kronikanın hastasıydılar. Hatta anlamamalarına karşın öykülerimi okuyorlardı. Liceo Nacional'deki yatakhane arkadaşım Ricardo González Ripoll ile karşılaştım. Mimar diplomasıyla Barranquilla'ya yerleşmiş, bir yıldan az bir süre içinde sabaha karşı içine 8 yolcu sıkıştırdığı yaşı belli olmayan ördek kuyruklu bir Chevrolet alarak yaşamını çözümlemişti. Haftada 3 gece erkenden beni almaya gelir, kimisi sihirli politik formüllerle, kimisi polisle çatışarak ülkenin durumunu düzeltmeyi kafaya koymuş yeni arkadaşlarımızla gezmeye giderdik. Bu gelişmeleri öğrenen annem bana tam da ondan beklenecek bir mesaj göndermişti. Para parayı çeker. Bir gece Japi kahvesinde karşılaşıp da Lope de Vega'nın parlak cümlesine sığınana kadar grup arkadaşlarımı bu değişikliklerden haberdar etmemiştim. Yaşamıma çeki düzen verdim. Düzensizliğimle uyum içinde kendimi toparlamak işime geldi. Bir futbol stadyumunda bile bu kadar ıslık duyduğumu hatırlamıyorum. German, gökdelenlerin dışında aklıma tek bir fikir bile gelemeyeceğine bahse girdi. Alvaro, kursağıma günde 3 kez düzenli yemek girmesinin yarattığı mide kramplarıyla baş edemeyeceğim iddiasındaydı. Alfonso ise hepsinin aksine özel yaşamıma böyle yıpratıcı bir tavırla burunlarını sokmalarına karşı çıkarak derhal kronikanın kaderi konusunda radikal bir karar vermek üzerine tartışmaya başlamamız gerekçesiyle bu konuyu kapattı. Bana kalırsa hepsi yüreklerinin derininde içinde yaşadığım düzensizlik nedeniyle suçluluk duyuyorlardı. Ama rahat bir soluk alarak kararım için beni kutlamayacak kadar da dürüsttüler. Beklentilerin tersine sağlığım da moralim de düzeldi. Zaman azlığından daha az okuyordum. Ama La Girafa'nın sesinin tonunu yükseltmiştim. Yeni odamda eskiden Monaguera ile harcadığım günün erken saatlerinde Alfonso Fuenmayor'un bana ödünç verdiği tarih öncesinden kalma daktiloda kendimi yaprak fırtınasını yazmaya zorluyordum. Gazetenin haber merkezinde geçirdiğim normal bir öğle sonrasında La Girafa'yı bir makaleyi imzasız çıkan bir sürü haberimden bazılarını yazabilir, bir dedektiflik öyküsünü özlü sözlü hale getirebilir. Kronikanın baskıya girebilmesi için tamamlanması gereken son dakika yazılarını halledebilirdim. Günler geçtikçe ilerlemekte olan romanımın kolaylaşacağına kendi kriterlerini benimkilere karşı dayatması şansımaydı. Bunu hayırlı rüzgarların belirtisi olarak yorumlayacak kadar da saftım. Keyfim o kadar yerindeydi ki bir son dakika makalesi için kronikanın 3 sayfasını ayırdığımız önemli bir politik yorumcu ciddi bir kalp krizi geçirince acil çözüm olarak hazırlık yapmaksızın 10 numaralı öykümü, biri bu gülleri karıştırmışı kaleme aldım. Ancak öykümün basılı taslağını düzeltirken hiç düşünmeden yazdığım o durağan dramlardan biri olduğunun farkına varabildim. Bu terslik bir arkadaşı gece yarısından biraz önce 3 saatten az bir sürede makaleyi yazması için uyandırmanın pişmanlığını da arttırdı. Bu tövbekar ruh haliyle öykümü aynı sürede yeniden yazdım ve pazartesi günü bir kez daha yayın kurulunun karşısına dikilerek dergiyi durgunluğundan çıkarmak için acilen sokaklara dökülerek şoke edici haberler yapmamız gerektiğini yineledim. Bu düşüncem herkesin ortak fikriyle, mutluluğuma uygun düşen bir gerekçeyle bir kez daha reddedildi. Saf, pastoral haber anlayışımızla kendimizi sokaklara atarsak dergi zamanında çıkamazdı. Çıkacaksa tabii. Bunu bir övgü olarak kabullenmeliydim ama gerçek nedenin Berascoşeya hakkında yaptığım haberin talihsiz anısı olduğu tatsız fikrinden kurtulamadım bir türlü. Dünyanın bu bölümünde söylenen ve hala söylenmekte olan şarkıların yazarı Rafael Escalona'nın telefon etmesi ise hoş bir teselliydi. Barranquilla, Aracataca'daki şenliklerden ve Karayip kıyılarındaki yoğun radyo yayınlarından tanıdığımız akordeonlu ozanların sık sık uğradığı canlı bir merkezdi o zamanlar. Çok tanınmış bir şarkıcı da eyalette ortaya çıkan yenilikleri bize ulaştıran Guillermo Buitrago'ydu. Bir başkası çıplak ayaklı yerli Crescencio Salcedo, Americana'nın köşesinde durur, hiçbir törenselliğe gerek duymadan kendi yazdığı ve başkalarının yazdıkları şarkıları söylerdi. Sesinde teneke bir tını da yok değildi. Ama o kadar kendine özgü bir sanatı vardı ki San Blas Caddesi'nin kalabalığı içinde kendini gösterirdi. Gençliğimin önemli bir bölümünü herkesin şarkılarından oluşma geniş dağarcığını ezbere öğrenene kadar onun yakınında dikilerek geçirdim. Ama ne bir selam verdim ne de kendimi belli ettim. İçimde biriktirdiğim bu tutku doruk noktasına bir öğle sonrasının mahmurluğunda La Girafa'yı yazarken çalışmam kesildiğinde vardı. Çocukluğumdan tanıdığım bir sürü insanın sesine benzeyen bir ses önceden hiçbir açıklamada bulunmadan beni selamladı. İşler nasıl kardeşim? Ben Rafael Escalona. 5 dakika sonra Roma kahvesinde bize ayrılan bir masada yaşam boyu sürecek bir dostluğa başlamak üzere buluştuk. Selamlaşmamızı bitirir bitirmez Escalona'ya bana son şarkılarını söylemesi için baskı yapmaya koyuldum. Parmaklarıyla masaya vurarak çok alçak ama ölçülü bir sesle oradan buradan dizeler okudu. Her dizede toprağımızın sevilen halk şiirleri dolaşıyordu yeni bir kılıkta. İfade ettikleri gibi davranman için sana bir demet unutma beni vereceğim diye şarkı söyledi. Bana gelince, minicik yaşımdan beri sözlü geleneğin girdaplı ırmağına atılmış biri olarak vatanının en iyi şarkılarını ezbere bildiğimi gösterdim ona. Onu en çok şaşırtansa sanki orada bulunmuşum gibi eyaletten söz etmemdi. Günler önce Escalona otobüsle Villanueva'dan Valdupar'a giderken Bir yandan da ertesi pazar karnavallarda söylenecek yeni bir şarkının müziğini besteleyip sözlerini yazıyormuş belleğinden. Onun ilkel yöntemi de buydu. Çünkü ne bir müzik aleti çalmayı biliyordu ne de nota okumayı. Yol boyundaki kasabalardan birinde ayağında sandaletleri, elinde akordeonu ile gezici bir ozan binmiş otobüse. Şenlikten şenliğe gezip şarkı söyleyerek ülkeyi bir baştan ötekine kat eden sayısız adamdan biri. Escalona onu yanına oturtarak kulağına yeni şarkısının iki tam dörtlüğünü okumuş. Ozan yarı yolda otobüsten inmiş. Escalona Valle Dupar'a kadar devam etmiş. Orada bir grip salgınına yakalanmış olarak 40 derece ateşle yatması gerekmiş. 3 gün sonra pazar karnavalında Escalona'nın gezgin dostunun kulağına gizlice söylediği şarkısı Valle Dupar'dan Cabo da Vela'ya kadar eski yeni tüm şarkıları silip süpürmekteymiş. O karnaval ateşiyle yorgan döşek yatarken şarkıyı kimin yaydığını, ona kimin yaşlı Sara adını verdiğini yine Escalona'dan başka bilen yokmuş. Bu öykü doğruydu ama en şaşırtıcı şeylerin son derece doğal sayıldığı bir bölgede ve toplulukta tuhaf bir yanı yoktu. Muhtemelen Aruba ya da Curazao'dan ithal edilmiş olan akordeon Valle Dupar eyaletinde çok tutulurdu. Ama Kolombiya'ya özgü ya da ülkede yaygın kullanılan bir müzik aleti değildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'dan ithalatına ara verilmiş. Eyalettekiler sahiplerinin özenli bakımı sayesinde sağ kalmışlardı. Bunlardan biri de yalnızca dahi bir bestekar ve usta bir akordeoncu olmakla kalmayıp doğuştan kör olmasına karşın savaş süresince bu müzik aletini tamir etmeyi bilen biricik kişi olan Leandro Diaz'dı. Bu özgün ozanların yaşam biçimi kasabadan kasabaya dolaşarak dini ya da pagan bayramlarda özellikle de karnavalların cümbüşünde gündelik tarihin gülünç ya da muzaffer olaylarını betimleyen şarkılar söylemekti. Ama Rafael Escalona'nın durumu farklıydı. Albay Clemente Escalona'nın oğlu ünlü psikopos Caledo'nun yeğeni, kendi adını taşıyan Santa Marta Lisesi'nin mezunuydu. Akordeonla şarkı söylemeyi işçilere yaraşan bir davranış sayan ailesinin bunu bir rezalet olarak görmesine karşın çok genç yaşında beste yapmaya başlamıştı. Lise mezunu olan tek ozan olmasının yanı sıra o zamanlar az sayıda okuma yazma bilenlerinden de biriydi. Bu kadar fiyakalı ve aşkla meyilli biri gelmemiştir dünyaya. Ama sonuncusu değildi ve olmayacaktı da. Şimdi böylelerinden yüzlerce var. Giderek de yaşları küçülüyor. Başkanlığının son günlerinde ta eyaletten Beyaz Saray'a şarkı söylemeye giden bir grup çocuğu dinlerken Bill Clinton da dinlemişti Escalona'yı. Şansımın yaver gittiği o günlerde rastlantı eseri Sucre'deki eczacının 13 yaşından beri evlenme teklif ettiğim kızı Mercedes Barca ile karşılaştım. Öncekilerin tersine nihayet bu kez Prado Oteli'nde dans davetimi kabul etti. Ancak o zaman giderek baskısı artan politik durum nedeniyle ailesiyle birlikte Barranquilla'ya taşındığını öğrendim. Babası Paskinlerin tacizleri ve toplumsal yargılar kötülediği zaman ona yönelen ilk tehditlere pabuç bırakmayan sıkı bir liberaldi. Ama ailesinin baskısı üzerine Sucre'de elinde avucunda kalanı satarak eczanesini Barranquilla'da Prado Oteli'nin yakınlarında açmıştı. Babası babamın yaşında olmasına karşın benimle gençlere özgü arada bir yolun karşısındaki meyhanede ısıttığımız birkaç kere de tüm grupla birlikte El Tercer Hombre'de zil zurna sarhoş olarak geceyi tamamladığımız bir dostluğu vardı. Mercedes o sıralarda Medellin'de okuyor, yalnızca Noel tatillerinde ailesinin yanına geliyordu. Bana karşı her zaman neşeli ve dostça davranırdı. Ama soru ve yanıtlardan kaçarak hiçbir konuda somut olmamak konusunda bir sihirbazın yeteneğine sahipti. Bunu reddetme ve kayıtsızlıktan daha şefkatli bir strateji olarak kabul ederek karşıdaki meyhanede babası ve arkadaşlarıyla görüşmekle yetinirdim. Eğer babası o özlem dolu tatilde kızına olan ilgimden kuşkulanmadıysa nedeni bunun Hristiyanlığın ilk 20 yüzyılın en iyi saklanan sırrı olmasıdır. Arada bir El Tercer Hombre'den kızının o ilk dansımızda bana söylediği cümleyi hatırlayarak kahkahalara boğulurdu. Babam benimle evlenecek prensin henüz doğmadığını söylüyor. Mercedes'in buna inanıp inanmadığını bilmiyordum ama ertesi pazar Prado Oteli'nde sabah düzenlenen dans partisine davetimi kabul ettiği Noel arifesine dek inanırmış gibi görünüyordu. O kadar kör inançlıydım ki onun bu boyun eğişini berberin yarattığı artist bıyığıma ve saçlarıma, Türklerin düzenlediği bir açık artırmadan ucuza aldığım ham pamukludan takımıma ve ipek kravatıma verdim. Her yere olduğu gibi dansa da babasıyla geleceğinden emin olarak tatilini benimle geçiren kardeşim Ayda Rosa'yı da davet ettim. Ama Mercedes yapayalnız gelerek öylesi bir doğallık ve ironiyle dans etti ki her türlü ciddi öneri ona gülünç görünecekti. O gün yıllar boyunca dans edilen, bugün bile canlı olan Karayip havalarının kökenini oluşturacak Mere Cumbre'nin muzaffer yaratıcısı benim compadrem Pacho Gala'nın unutulmaz döneminin başlangıcıydı. Mercedes günün moda danslarını çok iyi kotarıyor, ustalığından yararlanarak sihirli bir incelikle peşindekileri ve ona yapılan teklifleri savuşturuyordu. Bu taktiği beni ciddiye almadığına inanmamı sağlamak içinmiş gibi geldi. Ama o kadar incelikliydi ki her zaman bir adım daha atmanın yolunu buluyordum. Saat tam 12'de zaman nedeniyle telaşa kapılarak beni parçanın ortasında olduğum yerde bırakıp onu kapıya kadar geçirmemi bile istemeden çekip gitti. Bu davranışını kardeşime o kadar tuhaf gelmişti ki bir biçimde kendini sorumlu hissetmişti. Bugün hala bu hüzün verici deneyimin Ayda'nın aniden Medellin'deki Salesian Manastırı'na kapanmaya karar vermesinde etkisi olup olmadığını sorarım kendime. O günden sonra zamanla Mercedes'te aramızda hiçbir şey söylemeden, hatta birbirimizi görmeden bile anlaşabileceğimiz kişisel bir şifre geliştirdik. Bir ay sonra, bir sonraki yılın 22 Şubat'ında Mercedes'ten tekrar haber aldım. El Heraldo'ya benim için süssüz püssüz bir mesaj bırakmıştı. Cayetano'yu öldürdüler. Bu bizim için tek bir kişi olabilirdi yalnızca. Cayetano Gentile, Sükre'den arkadaşımız, müstakbel doktor, danslı partilerin ev sahibi, müzmin aşık. İlk haberlere göre Şaparel'deki okulun at üzerinde ikisini birlikte gördüğümüz genç öğretmeninin iki erkek kardeşi tarafından bıçaklanmıştı. Gün boyunca bir telgraftan ötekine tüm öyküyü öğrendim. Kolayca telefon edilebilen günler gelmemişti henüz. Kişisel uzun mesafe görüşmelerinin önceden telgrafla ayarlanması gerekiyordu. İlk tepkim bir muhabirinkiydi. Hikayeyi yazmak için hemen Sükre'ye gitmek istedim ama gazetede bunu duygusal bir itki olarak yorumladılar. Şimdi bunun nedenini çok daha iyi anlıyorum çünkü biz Kolombiyalılar o zamanlar bile birbirimizi her türlü nedenle öldürüyor, hatta ortada bir neden yoksa bunu uyduruyorduk. Aşk ve tutku cinayetlerinin ise kentlerdeki zenginlere özgü lüksel olarak ayrı bir yeri vardı. Tanıklardan bilgi toplamaya başladım. Sonunda annem gizli niyetimi keşfederek bu yazıyı yazmamam için bana yalvardı. En azından Cayetano'nun annesi Dona Julieta Quimento sağken yazmamalıydım. Bunun en önemli nedeni de kadıncağızın 8 numaralı kardeşim Hernando'nun vaftiz annesi, böylelikle de annemin kutsal komadresi olmasıydı. İyi bir haberin olmazsa olmazı olan annenin görüşünün ağırlığı büyüktü. Öğretmenin iki kardeşi evine sığınmaya çalışan Cayetano'yu izlemişler. Don Julieta oğlunun yatak odasında olduğunu sanarak sokak kapısını kilitlemeye koşmuş. Böylelikle Cayetano içeriye girememiş ve kilitli kapının önünde onu ölene dek bıçaklamışlar. 50. ayrımın sonu. Sayfa 436.